Ayrım 34, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 356. 92. Bölüm. Babam çiftlik evine doğru yürümeye koyuldu. Jack tabancasının horozunu kaldırırken, işte dedi, iti an çomağı hazırla. Şaşkınlıkla Jack'ten Kevin'a bakıyor, anlamaya çalışıyordum. Burada olduğumuzu nasıl öğrendi? Seni izlediklerini er veya geç birilerinin çıka geleceğini tahmin ediyordum. Ekranda babamın verandaya yaklaşmasını inanamadan izledim. Jack pencerenin yanına gidip Kevin, arka tarafı kolaçan et dedi. Yalnız gelmiş, öbür kameralar temiz. Ona güvenemiyorum, gözlemeye devam et. Tamam. Kevin mutfak kapısına koşarken Jack de yeniden pencereye döndü. Şaşkınlık, kaygı, korku, merak hepsi kafamın içinde karmakarışık dönüp duruyordu. Bir saniye sonra dışarıdan babamın sesi duyuldu. Orada olduğunu biliyorum Jack. Benim Frank, silahım yok, konuşmamız gerek. Jack cevap vermedi, fısıldayarak bana biraz sonra bütün sorularının cevabını alacağına bahse girerim dedi. İçimden babama seslenmek geliyordu ama Jack beni susturmak için parmağını dudaklarına götürdü. Jack ve Kevin'in elindeki kısa hüzmeli taktik fenerlerin dışında bütün ışıklar sönüktü. Odadaki eşyayı ancak seçebiliyordum. Jack, beni duyuyor musun? İçeri geliyorum. Silahım yok. Sana söyleyeceğim önemli bir şey var. Bu işten hiçbirimize zarar gelmeden sıyrılabiliriz. Kısa bir sessizlikten sonra, orada yanında kim var Jack diye ekledi. Jack bu sefer de cevap vermedi. Kevin arka taraftan, buralarda hiç hareket yok diye fısıldadı. Ya uzak çevre? 250 metre kadar öteye tuzak telleri yerleştirdim. Onun ötesi için bir şey söyleyemem. Sence bizi nasıl buldu? Kevin başını sallarken Jack bana döndü. Bana öyle bakma dedim. Benimle temas kurduğunu babama söylemedim. Ona hiçbir şey anlatmadım. Birileri anlatmış olmalı dedi Jack. Şimdi arkama geç. Ben söyleyene kadar ses çıkarma, hareket de etme. Ne istiyor olabilir? Yakında öğreniriz. Şimdi arkama geç, mutfağa gir ve görünme. Ağzını da açma. Neden? Soru sorma, sadece dediğimi yap. Sesi sabırsızlık yüklüydü. Askerlik moduna geçtiğinin farkındaydım. Böyle olduğunda onunla tartışmamak gerektiğinden 3-4 metre kadar uzaklaşıp mutfak kapısının arkasına geçtim. Dışarıdan babam, beni duyuyor musun Jack diye seslendi. İçeri geliyorum. Dediğim gibi silahsızım. Onun için ateş etmeye kalkma. Korkmak için bir neden yok. İçeri geliyorum ve kapıdan girdikten sonra da yüzü koyun uzanacağım. Üzerimi arayabilmen için. Babam burada olduğumu biliyor muydu? Ahşap basamaklardan tırmanan, sonra da verandayı geçip kapının üzerinde duran ayak seslerini işittim. Kilitli kapının tokmağı takırdadı, sonra bir daha. Jack, orada mısın? Jack uzanıp anahtarı çevirdi, sonra da seslendi. İçeri gir, sana söylediklerimi yapacaksın. Söylediğimin dışında bir şey yapmaya kalk, ateş ederim. Anlaşıldı, sorun çıkarmaya gelmedim. Kapıyı yavaş yavaş aç, sonra içeriye iki adım at. Karşıya, ileriye bak ve başını hiçbir tarafa çevirme. Ben söyleyene kadar başka adım atma. Anlaşıldı. Yine tokman sesini duydum, ardından kapı içeriye açıldı. Babamın içeriye girip 2 metre önümde durduğunu gördüm. Jack feneri babamın yüzüne tuttu, yaralı gibiydi. Yüzünde çürükler vardı ve sağ gözü fena şişmişti. Sağa sola değil, tam karşıya baktı. Karanlık köşede durduğum için beni görmüyordu. Jack, gene ne var? Soru ağzından henüz çıkmıştı ki Jack üzerine atıldı ve tabancasının kabzasıyla babamın ensesine sert bir darbe indirdi. Babam yığılırken Jack nefretle defalarca vurdu. Gördüklerime inanamayarak, sarsılarak baktım. Babam kendini yağmur gibi inen darbelerden korumak istedi. Ama Jack'in saldırısı vahşi ve acımasızdı. Kabzanın darbesiyle kafatasından mide bulandırıcı bir çatırtı çıktı. Bu babam gibi yetenekli birinin bile korunamayacağı cinsten ani bir saldırıydı. Jack durmadı, ensesine son bir darbe daha indirdi ve babam bayıldı. ''Jack, dur!'' diye haykırdım. Koluna yapıştım ama benden çok daha güçlüydü. Beni itip uzaklaştırırken babamın bir mısır çuvalı gibi yığıldığını gördüm. Kevin içeriye geldi, cebinde bir çift kelepçe vardı ve babamın hareketsiz vücudunu kanepeye taşıyan Jack'e yardım etti. Babamın başından kan sızdığını gördüm. Neden diye sordum. Hak ettiğini aldı. Jack'in gözleri hala öfkeden çakmak çakmaktı. Gözlerimi ona dikip bir daha vurma dedim. Canını acıtmanı istemiyorum.
Dediğin gibi olsun. Kelepçe tak Kev.
Kevin babamın bileklerini kelepçeleyip kanepeye yatırdı. Jack kanepenin sırtına yaslanıp soluğunu düzene sokmaya çalışıyordu. Kevin elini Jack'in omzuna koyup izin ver de sana bir bakayım dostum dedi. Sen iyi misin? Kevin yarasına bakarken Jack'in gözlerinde parlayan ve yüzündeki bastırılmış öfkenin tamamını gördüm. Tahminen yıllardan beri içinde kaynıyordu.
Daha fazla zor kullanmak yok Jack dedi Kevin.
Sonra babamın kafatasını muayene etti. Seyrelmiş saçlarının altındaki deri yırtılıp delinmiş kan sızmaya başlamıştı. Nabzını tuttu.
Kafası beton kadar sert ama kendinden geçmiş dedi. Çok geçmeden kendine gelir. Şu çantamı versene.
Siyah çantasını uzattım, içini karıştırdı. Bir alkol şişesi bulup gazlı bezle babamın kafasını sildi. Kuruttuktan sonra antiseptik bir toz serpti. Kanamayı durdurmak için de bir pamuk yapıştırdı. Arada bir güvenlik monitörlerinin ekranlarını gözden geçiriyor, alnında ter damlaları birikiyordu. Endişelendiğinin ve endişesinin bir virüs gibi bütün odaya yayıldığının farkındaydım. Tepemizde salınan bir tehlike ya da bilinmez bir kötülük hepimizi aşıp boğacakmış gibi meçhul bir şeyin korkusunu içimde hissettim. Şan hala yatak odasında uyuyordu. En azından buna tanık olmamıştı. Ama içimde onun güvenliği için giderek artan bir kaygı vardı. Jack feneri böğrüne yapıştırarak ışığını sakladı. Sonra da pencerenin yanına gitti. Buraya yalnız gelmediğine bahse girerim. O kadar korkuyordum ki yüreğim zonkluyordu. Yanında başka kim olabilir? Bu işin içinde ne kadar iblis varsa hepsi. Şimdi gidip mutfaktan bir kova soğuk su getir. Bütün o sorularının cevabını istemiyor muydun? Babanı ayıltmanın zamanı geldi.
93. Bölüm. Çoğu erkek kadınları düşler. Oysa Babek düşünde insansız hava araçlarını görürdü. Onlara aşıktı. Onlarla ilgili fanteziler kurar, bu konuda dergiler, kitaplar satın alırdı. Daha çocukken Irak'ta kasabaların kerpiçten köylerin üzerinden yalayarak geçen, dert arayan ilk insansız hava araçlarını esrik bir hayranlıkla izlemişti. Bunlar bazen aşağıya, müttefik güçlerine saldırmaya hazırlanan asilere yağmur gibi bomba, havan ve mermi yağdırırdı. Her seferinde de ölümcül bir keskinlikle. Bazen de sadece gözlemekle yetinirdi bu araçları. Zarif ve sessiz gözler gökte parandeler atar, görüntü ve bilgi derlerdi. Büyülenmişti. Daha sonra MIT'de öğrenciyken böylesi bir sürü insansız hava aracı tasarım projesine katılacaktı. Yıldızlı gecenin karanlık sıcağında çiftlikten 300 metre kadar uzakta, yol kenarında Nighthawk'ın 4 pervanesini çalıştırdığında fısıltı gibi duyulur duyulmaz bir ses çıktı. Sonra uzaktan kumandanın düğmesine bastı. İnsansız hava aracı yükselip boşlukta asılı kaldı. Uzaktan kumandanın düğmelerine birbiri ardına bastı. Alet ağaçların çok üzerine 60 metreye kadar dimdik yükseldi. Babek yıldızlı gecede aracı güçlükle görüyordu ama aslında görmesine gerek yoktu. İnsansız hava aracı çiftlik evini merkez alan 200 metrelik daire içinde uçmak üzere programlanmıştı. Kameranın gördüklerini minibüsün içinden izleyecekti. Uzaktan kumandaya bir daha dokundu. Nighthawk'ın çiftlik evi yönünde uzaklaştığını gördü. Kendinden memnun gülümsedi. Babası zamanında Saddam Hüseyin'in Scud programının baş mühendisiydi. Amerikalıların istilasından sonra ABD askeri yönetiminin komutanlık karargahına füze planları, Saddam'ın bütün füze mühendislerinin listesi ve bütün Scud'ların konumlarını içeren bir defineyle girmiş, Amerikalıların ortalığı temizlemesine yardımla geçen bir yılın sonunda bütün aile göçmenlik hakkı kazanmıştı. Mühendislik Babek'in kanındaydı. MIT'den mezun olunca niyeti kendi işini kurmaktı. Tek eksiği nakit paraydı. Serenity Ridge'deki iş Tarık'ın gösterdiği araçlara böcek yerleştirmek ya da kadının arabasını izleyip konuştuğu zaman cep telefonunun frekansını taramak gibi ufak tefek işler için aldığı paranın işe yaradığı kesindi.
Bunlar kolay şeylerdi. Şimdi yaptığı iş, hele ne yaptığını bilmiyorsan, çok daha karmaşıktı. Ama Tarık gibi doğru ekipmanı bulabiliyorsan her şey gerçekten basitti. Escalade dört çeker özel yolun kenarına çekilmişti. Metalik gri Ford minibüs de Babek'in iletişim aracı onun arkasında. Tepesinde iki VHF anten ve bir uydu çanağı vardı. Minibüse binerken terliyordu.
Oldu.
Tarık ve üç adam arabanın içine sıkışmıştı ve ellerinde AR-15S tüfekler ve otomatik tabancalar tutuyorlardı. Tarık'ın yanında oğlu Kiril, buldog suratlı Mehmet, uzun boylu ve kaslı Abu oturuyordu. İkisi de gerçekten ağır sikletti ve ağırlıklarından minibüsün arkası hafifçe çökmüş gibiydi. Minibüsün bir tarafında dizüstü bilgisayar açılmış, üzerinde durduğu döküntü metal masanın önüne de eski bir döner koltuk yerleştirilmişti. Herkesin gözü bilgisayar ekranındaydı. Babek kızılötesi videoda karanlıkta kuş bakışı bir manzara, iki tarafı ağaçlarla kaplı yoldan çiftliğe doğru yürüyen birinin yeşilimsi, hortlağa benzer görüntüsünü görene kadar havada asılı aracın kamera açısıyla oynadı. Arada birkaç saniyede bir ilerliyor, böylelikle adamın görüntüsü ekrandan kaybolmuyordu. Tarık Babe'ye dönüp, ''Umarım şu senin zamazingolara harcadığımız paralara değer.'' dedi. ''Ne zaman bir şeyler işiteceğim?'' Babek hepsine birer kulaklık uzattı. ''Konuşmaya başlar başlamaz duyacaksınız. Alın bunları takın. Kesinlikle hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Adım gibi eminim.'' Kulaklıkları taktılar. İnsansız hava aracı yükseklerde asılıydı. Hepsinin gözü albayın üzerindeydi. Ve kızılötesi kamera harika iş çıkarıyordu.
''Daha önce sesini duyduğumuz köpek ne olacak?'' diye sordu Tarık.
''İcabına baktım.'' dedi Abu. ''Biraz ilaçlı etle.''
Tarık ''Güzel.'' diye sırıtıp Babe'ye ''Etkileyici.'' dedi. ''Göklerde sessiz bir kamera ve hedef izlenip dinlendiğinin farkında bile değil.''
''Amazon'un teslimatlarını hızlandırmak için insansız hava aracı kullanmayı düşündüğünden haberin var mı?''
Kiril Babek'in ıvır zıvırını gösterip sırıttı.
''Tabii ya, ilk araç yerine varır varmaz Amazon'un hoşuna gidebileceğini düşündüğü mallar getiren 5 hava aracı daha geleceğine bahse girerim.''
Tarık ekrana odaklanıp ''Kes sesini'' diye omurdandı. ''Şimdi bana neler olacağını anlat.''
Babek'in gözlerinde bir kıvılcım çaktı. ''Bundan çok hoşlanacaksın.''
94. Bölüm. Mutfağa koştum, bir kova bulup musluktan soğuk su doldurdum. Kovayı sularını taşıra taşıra oturma odasına götürürken zihnim karmakarışıktı. Kevin babamı çekerek kanepede oturur konuma getirdi ve üzerini aradı. Üzerinden sadece bir cep telefonu çıktı.
''Silah yok, sadece bu telefon.''
''Jack, emin olmak gerek, tilki kadar kurnazdır.'' dedikten sonra bana döndü. ''Senin ihtiyar aklına koyduysa bizi 10 kadar farklı yöntemle öldürebilir.'' Sonra yeniden işe girişti. Babamın protez bacağına varana kadar her yerini yokladı. Sonunda temiz dedi. Telefonundan başka bir şey yok.
Kevin telefonu sehpanın üzerine bırakırken Jack bana ''Mutfağa git ve orada kapının arkasında dur. Kendine geldiğinde yüzünü gösterme. Biz söyleyene kadar görünme.'' dedi.
''Neden?''
''Şimdilik izin ver de soruları ben sorayım. Kevin ıslat şunu.''
Kevin elimden kovayı aldı. Mutfak kapısının arkasına saklandım ve kapıyla kasa arasındaki aralıktan izlemeye başladım. Kevin babamın yüzüyle göğsünü ıslattı. İkinci seferde bütün giysilerini sırılsıklam etti. Babam hala kendinde değildi. Kevin tokatlamaya girişince babamın başının sarsıldığını gördüm. Yeniden bayılmak üzereyken Kevin birkaç tokat daha atınca homurdanarak gözlerini açtı.
''Ben ne...''
Başı arkaya devrildi. Gözleri küçülmüş, bakışları sersemleşmişti. Ellerini kurtarmaya çalışınca kelepçelendiğini fark etti. Sonra hortlak görmüş gibi boş gözlerle Jack'e bakmaya koyuldu.
''Jack Hayes, aman tanrım, gerçekten sensin.''
Sonra dudaklarından acılı bir umutsuzluk çığlığı yükseldi.
''Sean, Sean nerede? Ya Amy?''
''Oraya geleceğiz. Bizi nasıl buldun?''
Babam cevap vermedi. Jack tabancanın namlusunu başına dayadığı için sessizliği uzun sürmedi.
''Bir kez daha sormak zorunda kalırsam kafanda beyzbol topu gibi bir şiş çıkar.
Beni buraya Tarık getirdi.
O dalavereci yılan nerede şimdi?''
''Yakınlarda. Nerede diye sordum tam olarak. 100 metre kadar yakında. Bu kadarını biliyorum. Tarık buraya gelmemi istedi, konuşmak istiyor.
Ben de öyle tahmin etmiştim.
Tek istediği 3. maske Jack. Paralar, bonolar, onlarla her ne yaptıysan pazarlık konusu.
Ya maske bende değilse?
Babamın yüzü biraz daha soldu, çenesi kasıldı.
Tarık beni nerede bulacağını nasıl öğrendi?
Hiçbir fikrim yok.
Senin bu işte ne kârın var Frank?
Hiç yok. Ben sadece herkesin bu işten canlı kurtulmasını istiyorum. Yeterince cinayet işlendi, yeterince insan öldü.
Ve Tarık'ın buna uyacağına gerçekten inanıyorsun öyle mi?
Sana bağlı Jack.
Jack'in yüzünde bir öfke gölgesi belirdi. Babamın yüzüne bir yumruk atınca vurduğu yerden kan sızmaya başladı. Kevin Jack'in koluna yapışıp onu durdurdu.
Evet Frank, Tarık beni nerede bulacağını nasıl öğrendi?
Bir muhbiri var, ona yardım eden biri.
Kim?
Yanlış insana soruyorsun. Tek bildiğim Tarık buraya gelirken bir iki yere telefon etti. Sanırım biri ona bilgi veriyordu. Ama kim hiç bilmiyorum.
Başını çevirip Kevin'a baktı.
Bu adama güvenir misin?
Hayatımı emanet edecek kadar.
Umarım haklısındır.
Pekala, ne söylemeye geldin Frank?
Tarık yolda. Konuşmak, bir anlaşma yapmak istiyor. Maskelerin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorsun.
Jack bir an düşündü, sonra sanki tepkimi görmek istermiş gibi babamın omzunun üzerinden mutfak kapısına baktı.
Önce bazı konuları aydınlığa kavuşturmak isteyen biriyle konuşman gerekiyor Frank. Buraya gel.
Kapının arkasında durmuş aralıktan bakarken bu sözleri duyunca nabzımın bir trompet solosu gibi hızlandığını hissettim. Mutfak kapısının arkasından yavaş, ıstıraplı bir adım attım. Beni gördüğü anda babamın kanlı ağzı açık kaldı, yüzündeki korkuyu gördüm.
Kat!
Adımı söylerken çıkardığı ses acılı bir çığlıkla kısık bir fısıltı arasında bir şeydi. Bana bakarken ağzı çarpıldı, sonra beni görmeye daha fazla dayanamayıp gözlerini yumdu, başını çevirdi.
Bunlara sen sebep oldun değil mi diye sordum. Bütün hepsine.
Hayır Kat. Hayır, hepsine değil.
Derin, üzüntülü bir soluk aldı. O sırada soracak tek bir sorum vardı, peşimi bırakmayan bir soru.
Annemi öldürdün değil mi?
Babam bu kez doğrudan bana baktı, gözlerini gözlerime dikti. Daha cevap bile vermeden yüzündeki ifadeyi çözdüm. Gözlerini dolduran güçlü utanç ve kederi, kanımı kutup buzuna çeviren o bakışı gördüm. Yıllar boyunca babamın yalanlarına kandığımı gördüm. Ve annemi öldürdüğünü gerçekten o zaman anladım. 95. Bölüm.
Bütün cep telefonu sinyallerini kapatacak. Ne içeri ne de dışarı. Bu arada maalesef bizimkileri de bu konuda yapabileceğim bir şey yok.
Babey'in yüzünde o kibirli, çok yetenekli birinin kendinden çok daha az akıllı olduğuna inandığı, insanlara yönelttiği küçümseyici ifade vardı. Kendi elinden çıkma 15 santim boyundaki kare plastik kutuyu işaret ediyordu. Üzerinde bir sürü düğmeyle bir de kadran vardı ve iki USB ile bilgisayara bağlanmıştı.
Bizim telsizlerden başka her şeyi değil mi?
Tarık üst cebindeki ince prolarından birini çekip altın çakmağıyla yaktı. Pro kokusu küçük minibüsün içinde dayanılmayacak kadar güçlüydü. Babek her türlü tütünden nefret ederdi ama amcasının kötü alışkanlığından şikayet etmemeyi öğrenmişti.
Evet, birbirinizle telsizden konuşabilirsiniz. Telsizlerin frekansı başka.
Peki ya albayın üzerindeki tel?
Aynı şey. Oradan gelecek sinyaller de kesilmeyecek. Uzaktan indirdiğim için cep telefonuna yüklenen yazılımdan haberi yok. Mikrofonu en üst düzeyine kadar açtım. Onlar konuşmaya başlar başlamaz her türlü gevezeliği işiteceğiz.
Tarık prosundan bir nefes çekip dumanını üfledi.
Peki ya çiftliğin güvenlik sistemi ya da bu bit tuzakları?
Babek öksürdü, sigaranın kokusu öldürecek gibiydi.
Tuzak teli falan gibi fiziki sistemler için bir şey söyleyemem ama bir frekans taraması yaptım.
Bölgede birkaç yüz megahertz ile yayın yapan bir güvenlik sistemi var. Sinyalin gücüne bakınca çiftlikten geliyor diye düşünüyorum. Bana kalırsa uzaktan hareket algılayıcı sensörlerle kameralar olmalı.
Dizüstü bilgisayara bağlı kumanda panelini göstererek ama bu durdurmak isteyeceğimiz bütün sinyallerin icabına bakar.
Yani
uzaktan sensörler de dahil güvenlik sistemine müdahale edebilirim. Güvenlik kameralarını kim izliyorsa ekranda karlı bir görüntüden başka bir şey göremez, sırıttı. Geldiğinizi göremeyecekler yani.
Yanılıyorsan hepimiz öldük demektir.
Babey'in yüzündeki sırıtış daha da yayıldı. Bana güven, paramı almak istiyorum.
Tarık çenesiyle Babey'in elinden çıkma paneli işaret etti. Şu dalgametre insansız hava aracını etkilemeyecek mi?
Etkilemeyecek, o da farklı bir frekansla çalışıyor. Her şey frekansa bağlı. Farklı olduktan sonra birbirlerini etkilemezler.
Peki ya öteki cihazlar, dedi Tarık.
Babek başını salladı. O heriflere dikkat etmeniz gerekecek. Oldukça kurnaz adamlar. Onun için gözünüz aydınlatma tuzaklarında falan olsun. Silah fuarlarında aldıklarını gördüğüm şeyler kanımı donduruyor. Patlayıcı tuzaklar, fünyeler, bomba malzemesi. Bana sorarsan kameralar devre dışı kaldıktan sonra ana yoldan ayrılmaz ve önünüzdeki yola dikkat edersiniz, bir sorun çıkmaz.
Tarık avcuyla yeğeninin çenesini okşadı. Akıllı çocuksun. El yapımı patlayıcılarımızla Amerikalıların belini bükerken senin gibiler çok işimize yarardı.
Babek kulaklıklarını başına bastırarak sanırım bir şeyler yakaladık, dedi. Hepsi kulaklıklarından gelen gümbürtüyü işitti.
Orada olduğunu biliyorum Jack. Benim Frank. Silahım yok. Konuşmamız gerek.
Sonra sessizlik. Beklediler ama başka bir şey gelmedi. Bir homurtu işitene kadar hep birlikte dönüp minibüsün arka tarafına baktılar.
Serenity Ridge'deki genç adam iplerle bağlanmış yerde yatıyordu ve ağzının üzerine gümüş renkli koli bantları yapıştırılmıştı. Uyuşturucu etkisini yitirip kendine gelirken alnı ve gözleri terden parlıyordu. Zaten diken diken saçları, depresyon geçirenlerin, kaçıkların, sıra dışı tiplerin arasında gerektiğinden fazla kalmaktan karma karışık olmuştu. Minibüs sakinlerini ve aşina olmadığı ortamı görür görmez gözleri dehşetle parladı. Tarık prosuna asılıp duman halkaları üfledi.
Gidip şunlarla tanışma zamanı geldi. Bakalım Zoka'yı yutacaklar mı? Yutmazlarsa zorla yuttururuz.
34. ayrımın sonu, sayfa 366.